Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Yahuda'nın mektubuna devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda Yahuda 11, 12 ve 13. ayetlere bakacağız. 11. ayette Yahuda, inançtan dönen kişilerin örneklerini veriyor ve bize Kain, Balam ve Korah'ı örnek olarak gösteriyor. Vay onların haline diyor 11. ayette, çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular. Yahuda şimdiye kadar İsrail oğulları asilik eden melekler, Sodom ve Gomorra şehirleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek vermiştir. Şimdi 3 bireyi, 3 kişiyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline diyor. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtmektedir. Burada her iki anlama da gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kişiler için vay onların haline diyor. Çünkü Kain'in yolundan gittiler. Kain biliyorsunuz Adem'in oğluydu. Dindar bir adamdı ama doğal bir adamdı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanıyordu ama dinini kendi istediği şekilde yerine getirdi. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti. Çünkü onun ailesi günah işledi, Aden bahçesinden atıldı. O da günahlıydı. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtulması gerektiğini reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü. İncil'den İbraniler 11:4 bizlere bu öyküyü kesin bir biçimde anlatır. Habil'in Tanrı'ya Kain'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu diyor. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. Kain de ölmüştür ve o da hala konuşmaktadır. Kain Mesih'e işaret eden kuzuyu getirmeyi reddetmişti. Yani Kain Tanrı'ya imanla gelmemişti. Hayır, kendi sevaplarıyla ya da kendi elinin emeğiyle gelmişti. Ama Tanrı'ya imanla gelmemişti. Tanrı insanın kendisine kurban olarak bir kuzu getirmesi gerektiğini, kan dökülmeden günahların bağışlanmayacağını ve günahın bedelinin ödenmesi gerektiğini söylediğinde Kain Tanrı'ya inanmamıştı. Kain Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşünmüştü az önce belirttiğim gibi ve bu günümüzdeki inançtan dönmüş kişilerin bir resmidir. İnançtan dönmüş kişi kendisinin liberal ve çağdaş olduğunu söyler ama dostum bu durum Aden bahçesi kadar eski bir durumdur. Kişi kendi iyilikleriyle, kendi sevaplarıyla, kendi dindar tutumlarıyla Rab'be gelebileceklerini düşünüyorlar. Hayır. Aden bahçesinin hemen dışında Kain modernizm yanlısı bir liberaldi. Dine ve Tanrı'ya inanıyordu ama bunu Tanrı'nın istediği biçimde değil, kendi istediği biçimde yapıyordu. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Burada Balam'ın yanılgısını görüyoruz. 2. Petrus 2. bölüm 15. ayette Balam'ın yolu ve Vahiy 2. bölüm 14. ayette Balam'ın öğretisi olarak geçer. 2. Petrus'ta Balam'ın putperestlik olan açgözlülükle suçlu olduğunu görüyoruz. Kiralanmış bir vaizdi. Tanrı tarafından verilmiş olan armağanıyla para kazanmak istiyordu. Bu Balam'ın yoluydu. Bu onun mahvuna neden olmuştu. Ancak kişi paradan başka bir şey peşinde olabilir. Ün, popülerlik, alkış, onay ya da konum peşinde olabilirler. Bir insanı Balam'ın yoluna koyan birçok şey vardır. Yahuda, bunun inançtan dönen kişinin işareti olduğunu söylemişti. Vahiy kitabında Balam'ın doktrinini görüyoruz. Çölde Sayım 22-25 bölümlerde bu adamın İsrail ulusuna lanet getiremeyeceğini, bu yüzden Balak'a İsrail ordugahına Muavlı kadınlar yollayarak zinaya ve karışık evlilikler yoluyla evlerinde putperestliğe neden olabileceğini söylediğini bildiriyor. Şundan emin olabilirsiniz, yaratılıştan vahiy kitabına kadar Tanrı inanlılarla inanlı olmayanların evliliği konusunda bizi uyarmaktadır. Hiçbir temele göre bu tür evliliklere göz yumamazsınız. Gençlerin bu konuda yeterince uyarılmamaları çok büyük bir talihsizliktir. Çünkü çok büyük mutsuzluklara yol açmıştır. Yahuda'da bildirilen Balam'ın yanılgısı, Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağını düşünmesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünmüştü. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Eski antlaşmada Tanrı'nın kendi otoritesini koruyabildiği ve onu kabul ettirdiği ama adil olduğu ve iman eden günahlıyı akladığı öğretilmektedir. Balam, İsrail ulusu kendisine döndüğünde Tanrı'nın onları bağışlayacağını anlamamıştı. Bazen birisinin bir insanın nasıl iman ettiğini anlaması zordur. Öğrencilik yıllarımdayken Tanrı sözü elime geçti ve bu söz beni değerli dostum Mesih'e yöneltti. Uzun araştırmalar yaptım ama bu söz beni Rab'be yöneltti. Rabbin hizmeti için eğitim görmek istedim ve çoğu kilise üyesi olan iş arkadaşlarım benim Rabbin hizmeti için nasıl eğitim görebileceğimi anlayamıyorlardı. Bunun nasıl olacağını doğrusunu isterseniz ben de merak etmiştim. Tanrı'nın beni bağışladığını ve şimdi yeni bir hayatım, yeni bir yaşamım olduğunu anlayamıyorlardı. Buna inanmıyorlardı. Bunu anlamadıkları için buna inanmıyorlardı. Bu aynen Balam'ın yoluydu. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular diyor Yahuda. Korah'ın Musa peygambere karşı bir isyana elebaşlık ettiğini hatırlayacaksınız. Çölde Sayım 16. bölümde okuyabilirsiniz bunu. Evet, bu kişi Musa peygambere karşı bir isyana elebaşlık etti. Tanrı'nın önüne çıkabilen tek kişinin Musa olmadığı sonucuna varmış. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş otoritesine karşı çıktı. Kutsal olan şeylere dil uzatıyordu. Hatta Tanrı sadece Musa'yla mı konuştu? Musa kendisini ne sanıyor diye sormuştu. Aslında Musa peygamber kendisini yüksek ve üstün görmüyordu. Hatta Musa peygamber halkı Mısır'dan çıkaracak önder olmayı bile istemiyordu. Ama Tanrı Musa'yı çağırmıştı ve Korah adlı bu adam ona karşı isyan etmişti. Musa'nın yetkisine karşı çıkmıştı. Kahinlerin konumuna dil uzattı ve öldü. Yani asi bir adamdı. Tanrı'ya karşı asilik ediyordu. Yahuda bu tür asiliğin inançtan dönüşü nitelediğini söylüyor. Eski antlaşmadaki bu üç kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat edin. Kain, Tanrı'ya imanla yaklaşmanız gerektiğine ve insan günahlı olduğu için kan dökülerek kurban yapılması gerektiğine inanmıyordu. Bu bir. Eğer bir dininiz varsa size gereken her şeyin bu olduğuna inanıyordu. İnançtan dönen kişi bunu kabul edebilir. Balam'ın yanılgısı kutsal bir Tanrı'nın günahı cezalandırması gerektiği ve günahkarların bağışlanamayacağını düşünmesiydi bu iki. İnançtan dönen kişi de aynı hatayı yapar. Mesih'in kurban olması nasıl olur da herkesi kurtarabilir diyor. İnsanın bunu kendisi için yapması gerekir der. Ve inançtan dönen kişi Korah'ın yaptığı gibi Tanrı'ya karşı asilik etmektedir. Bu üç, kendilerine ait olmayan bir otoriteyi üstlenirler. Kürsüde durup Tanrı sözünü bildirmek yerine siyasetten söz ederler. Ondan bundan söz ederler. Her şeyden söz ederler ama Tanrı'nın sözünden çok az söz ederler. Tanrı'nın ne söylediğini bildirmek yerine insanlara kendilerinin ne söylediklerini ve kendilerinin ne düşündüklerini bildirirler. Bir süre önce bir adam bana, kilisemden ayrıldım, politika ve ekonomiden bahseden ve hükümet konusunda bir otorite olma iddiasında olan bir vaizi dinlemekten bıktım. Her şeyi bildiğini sanıyor ve hiçbir zaman Tanrı sözünü kullanmıyor. Hiçbir zaman Tanrı'nın söylediklerini ya da Tanrı'nın düşündüklerini söylemiyor ve ben de onu dinlemekten bıktım dedim. Ben o adamın kilisesi hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama vaizin inançtan dönmüş olduğunu varsayıyorum. Çünkü inançtan dönmüş birinin yaptıklarını yapıyor. Tanrı sözünü kullanmıyor, ondan bundan söz ediyor. Oysa Değerli dostum, bizim temelimiz, bizim kaynağımız Tanrı'nın sözüdür. Bir Mesih imanlısı, bir vaiz her zaman Tanrı sözünü öneme almalı, Tanrı sözünü sürekli olarak kullanmalıdır. Çünkü bizim vereceğimiz tek şey Tanrı sözüdür. Başka şey veremeyiz. Tanrı'nın sözünü vermemiz gerekir. Evet, ben o adamın kilisesi hakkında bir şey bilmiyorum ama bu vaizin inançtan dönen biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce de belirttiğim gibi inançtan dönmüş birinin yaptıklarını yapıyor. Eski antlaşmadaki bu üç adam bugün bize bunun bir örneğini verirler. Günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanıyor bundan sonraki ayette. Bundan sonraki birkaç ayette günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanmaktadır. Son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi en canlı, en ayrıntılı, en dramatik ve en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Yahuda 12. ayet. Şimdi yine inançtan dönmüş öğretmenlerin tanımını daha da canlı yapan bir çevirmenin, bir ustanın, bir uzman kişinin çevirisini paylaşmak istiyorum. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki gizli kayalardır. Kendilerini otlağa götüren çobanlar, rüzgarlarla sürüklenen susuz bulutlar. Meyvesiz sonbahar ağaçları korkusuzca sizinle birlikte yiyip içmektedirler. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüştürler. Burada çok güzel bir resim görüyoruz. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Lekeler sözcüğünün daha iyi bir çevresi gizli kayalardır. Gizli kayalar bir gemiyi parçalarlar. İşte Elçi Paulus'un dediği gibi imanları batmıştır ve Paulus belli ki gizli bir kaya gibi olan inançtan dönmüş biriyle çarpışarak imanları batan iki adamın ismini vermektedir. İnançtan dönmüş kişi bir buzdağının tepesi gibidir. Çok az bir kısmı görülmektedir ama eğer bir gemi ona çarparsa gemi denizin dibini boylayacaktır. İnançtan dönmüş bir kişi yüzünden imanları sadece sallanmış değil, aynı zamanda da mahvolan ne kadar çok insan, özellikle de genç vardır. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Sevgi şölenleri ilk kilisede Rabbin sofrasından önce yapılırdı. İnanlılar topluluğu geldiklerinde beraberlerinde yiyecek getirir, birlikte yemek yerler ve paydaşlık yaparlardı. Fakirler fazla bir şey getiremezlerdi ama sahip olduklarını paylaşma zamanıydı. İnançtan dönen kişiler büyük bir iştahla geliyorlardı. Herkesten çok yiyorlardı. Pervasızca yiyip içerler. Sadece yiyecek konusunda değil, sürülerine yani topluluklarına Tanrı sözünü öğretmemeleri de sadece kendilerini düşündüklerini açıkça gösteriyordu. Milton, arkadaşı Lysius hakkında yazarken böyle bir durumu tanımlamaktadır. Şiirinde büyük bir vaiz ve Tanrı sözünün iyi bir açıklayıcısı olan ve İrlanda kanalında boğulan genç için üzüntüsünü bildirir. Milton, kendi zamanının İngiltere'sini şöyle tanımlar. Aç koyunlar bakıyorlar ama onları besleyen yok. Bu sözler, kilise kürsüsündeki inançtan dönmüş kişiyi çok güzel bir şekilde resmetmektedir. Susuz bulutlardır. Tanrı sözüyle doluymuş gibi gözükürler ama boş ve kurudurlar. Uzun giysiler giyip büyük bir otoriteyle, azametli, yetkili seslerle konuşurlar. İnsanların önünde güzel konuşma sanatı hakkında dersler almışlardır. Kutsal kitaptan bir parçayı nasıl ruhsallaştırabileceklerini ve Tanrı'nın tasarlamış olduğundan tamamen farklı bir şey anlamına sokmayı bilirler. Gökyüzünde kayıp giden ve yeryüzüne hiçbir tazelik getirmeyen güzel bulutlardır. Çocukken kıra gider, akrabalarımızın ektiği bostanlardaki çardaklarda bazen gecelerdim. Havada bulut oldukları zaman onları seyretmeye bayılırdım. Havanın sıcak olması nedeniyle bazen yağmur yağmasını dilerdim ama o bulutlarda yağmur yoktu. Kar gibi beyaz yığınlardan başka bir şey değildiler. İçlerinde hiç su yoktu. Yahuda da inançtan dönmüş kişileri böyle tanımlamaktadır. İçlerinde yaşam suyu yoktur. Tanrı sözü hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. İki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Rab İsa Mesih, sahte öğretmenler hakkında uyarıda bulunduğunda, böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız demişti. Yahuda, inançtan dönmüş kişinin meyvesinin kurumuş olduğunu, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş olduğunu söyler. Bir yorumcu, bir adam bir kez doğarsa iki kere ölmesi gerektiğini, iki kez doğarsa sadece bir kez ölmesi gerektiğini söylemişti. Yahuda, inançtan dönen kişilerin ruhsal bakımdan ölü olduğunu, suçlar ve günahlarda ölü olduğunu, buna karşın başkalarına yol göstermeye çalıştığını söyler. Ayrıca inançtan dönen kişinin bedeni de ölmelidir. Bu yüzden o iki kez ölmüştür. Bu, inançtan dönen kişiyi tanımlayan bir resimdir ve Yahuda daha söyleyeceklerini bitirmemiştir. Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Yahuda 13. ayet. Bir önceki ayette onların rüzgarla sürüklenen bulutlar gibi olduklarını söylemişti. Bu adamlar genelde her pazar güncel olaylardan söz ederler. Gazeteden ya da televizyonda gördükleri bir şeyi seçerler ve bu Rabbin günü için onların konusu haline gelir. O gün yapmaları gerektiği üzere Tanrı sözünün yorumunu vermezler. Yahuda burada onların köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi olduklarını söyler. Kürsüde durup büyük sözler söylerler. Bir yorumcu bu sahte öğretmenlerin rahat durmayan tutkuları tarafından sürüklendikleri, yüzleri kızarmadan sözleri ve hareketleriyle alçak ve terk edilmiş ruhlarını sergilediklerini söylemiştir. Serseri yıldızlar uzayda dolaşıp dururlar. Hiçbir ekseni izlemedikleri için yasasızdırlar. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bu cehennemden söz ediyor. Cehennemin bir simgesi ateştir. Ve diğeri de koyu karanlıktır. Ateş simgesi daha çok vurgulanmıştır. Cehennem tabii ki gerçektir ama gerçek alevlerden oluştuğunu söylemek yeterli değildir. Çünkü orada insanların yanı sıra ruhsal yaratıklar olacaktır ve insanın en kötü günahları inançsızlık gibi ruhsal günahlardır. Bu yüzden fiziksel ceza yeterli olmaz. Ben insanın keşke gerçek alevler olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ateşten çok daha kötü olacak. Diğer simgede koyu karanlık benim için çok daha korkutucudur. Ve ben kaybolmuş bir insanın kendi karanlığını sadece fiziksel karanlığını değil, ruhsal karanlığını da kendisiyle birlikte taşıdığına inanıyorum. Birçok ruhsal gerçek konusunda anlayış sahibi olan John Milton şu satırları yazmıştı. Rahat vicdanının içinde ışığı olan. Orada oturabilir ve aydınlık günün tadını çıkarabilir. Ama karanlık bir ruhu ve kirli düşünceleri gizleyen günün ortasında gecede gibidir. Kendi kendisinin zindanıdır. Bu harika değil mi? Benim düşüncem cehennemin korkunçluklarının oraya gidenler tarafından artırılacağıdır. Örneğin yeryüzünde cehennemin mutfağı adlı bir yer var. Oradaki evler diğer evlerden farklı mı? Hayır. Orada oturan insanlar farklı. Bu fiziksel karanlıkla birlikte benim için sözlerle anlatılamayacak kadar korku verici bir şeydir. Karlsbad mağaralarına ışıklar kapalıyken girdiyseniz gerçek karanlığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sonsuza dek orada olmaktan nefret ederim dostum. Kutsal kitabın bir başka dikkate değer parçasına geldik şimdi. Ve bu sadece Yahuda'da geçen bir şeydir. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalı ile geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Yahuda 14 ve 15. ayetler. Hanok'un peygamberliği eski antlaşmada bulunmamaktadır. Yaratılış 5. bölümde Hanok'un kaydı bulunmaktadır ama peygamberliği hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Hanok çok kullanılan bir isim değildi. Bu yüzden Yahuda'nın sözünü ettiği adamın tufandan önceki dönemde yaşayan, Tanrı ile yürüyen ve Tanrı'nın yanına aldığı Hanok olduğundan emin olabilirsiniz. Doktor Wüst'ün bu Hanok kitabı hakkında yazdıklarını aktarmak istiyorum sizlere. Aktarım Hanok'un kitabı adlı apokrifik kitaptandır. İkinci yüzyılda yaşayan kilise ataları tarafından bilinen ve birkaç parçası hariç birkaç yüzyıl boyunca kaybolan bu kitabın tamamı Etopya Kutsal Kitabı'nın bir nüshasında 1773 yılında Buruka tarafından bulunmuştur. Hanok ve Nuh'a verildikleri iddia edilen vahiylerden oluşuyordu. Hedefi Tanrı'nın sağlayış biçimlerini, günahkarları bekleyen ceza ve dünyanın Tanrı'nın yönetimi altında olduğunu savunmaktı. Hanok, son günlerin sahte öğretmenleri hakkında peygamberlik etti ve bu hayret verici bir şeydir. Tanrı belli ki Hanok kitabının kutsal kitap kanununda olmasını istememişti. Yoksa orada olurdu. Bundan emin olabilirsiniz. Tanrı yolunda yürüyen kişiler bunun apokrifik bir kitap olduğunu anladılar. Ama Tanrı'nın kutsal sözüne koymayı istediği bir peygamberlik vardı. Bu Mesih'in kutsallarıyla birlikte gelişiyle ilgili bir peygamberlikti. Yaratılıştaki kayıttan Hanok'un dünyadan ölmeden alındığını biliyoruz. Yani Hanok ölmeden önce Tanrı onu yanına aldı. Ve gelecekte bir zaman kilise yani inanlılar topluluğu, gerçek inanlılar topluluğu yeryüzünden ölmeden alınacaktır. Tabii ki yüzyıllar boyunca Mesih'in zamanından beri inanlılar ölmektedir. Ve şu anda kilisenin büyük bir kısmı yani inanlılar topluluğunun büyük bir kısmı ölüm kapısından geçerek Rabbin yanına gitmiştir. Ve inanlıların göğe alınacağı zamanda Rabbi havada karşılamak üzere diri inanlılarla birlikte yükseleceklerdir. Bu öğreti eski antlaşmada yer almaz. Buna karşın Hanok, göğe alınacak inanlıların bir tiplemesi ya da bir temsilcisidir. Yeryüzüne tufan yargısı gelmeden önce Hanok yeryüzünden alınmıştı. Ve gerçek kiliseyi oluşturan inanlılar da yeryüzünde büyük sıkıntı zamanı başlamadan önce yeryüzünden alınacaklar. Rabbi havada karşılamak için göğe alınacaklardır. Yani kilise, inanlılar topluluğu o büyük sıkıntı zamanını görmeyecekler. Bu büyük sıkıntı zamanı gelmeden önce göğe alınacaktır. Büyük sıkıntı döneminden sonra Rab ise yeryüzüne dönecektir. Ancak inanlıların göğe alınması zamanında yeryüzüne gelmez. İnanlılar onunla havada buluşmak üzere göğe alınırlar. İnanlıların göğe alınmasının Mesih'in ikinci gelişi olduğunu söylediğimizde o sırada Mesih'in yeryüzüne geleceğini söylemek istiyorsak bu doğru değildir. İnanlıların göğe alınması kilisenin bu dünyadan alınmasıdır dostum. Yani imanlıların bu dünyadan alınması. Bundan sonra gerçek inanlılar olmayan kişilerden oluşan yeryüzündeki görünür kilise imandan tamamen ayrılacak ve büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanının sonunda Rab ise Yahuda'nın peygamberlik ettiği gibi Rab Tanrı yoluna aykırı tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü herkesi yargılamak üzere gerçekten yeryüzüne gelecektir. Bu kutsal kitabın önemli bir ayetidir. Bir uzmanın çevresinde Yahuda 14 ve 15'i şöyle aktarır. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı'ya karşı saygı dolu bir alçak gönüllülük duymayan, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Kutsalların sayısıyla ilgili olan on binlerce kutsalıyla doğaüstü ya da doğal yaratıklar olabilir. Bunun anlamı, Mesih yeryüzüne döndüğünde kilisenin de onunla birlikte geri geleceğidir. Eğer kilise yeryüzünde hükümranlık sürmek üzere onunla birlikte geri dönecekse, bundan bir süre önce yeryüzünden ayrılmış olması gerekir. Mesih'in kutsallarıyla birlikte yeryüzüne döneceğine inanıyorsanız, kilisenin güye alınacağına da inanmanız gerekir.